Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz, haftanız iyi geçti.
Allah olsun, iyiyiz, iyi geçti.
Yoğun bir gündem var Mehmet abi, hemen böyle acil dalalım gündeme. Çünkü hepsi biliyoruz ki bizim yorumlarımızı bekliyor böyle.
Evet.
Kıymetli yorumlarımızı.
Mesele yorumu bekliyor. Bir de bizim yorumlarımızdan da etkilenecek gündemler herhalde. Yani biz ne diyeceğiz diye bekleniyor.
Bekliyor böyle herkes. Mesela evet. Seçim abi, seçim. Baskın seçim.
Evet.
Böyle bir şey oldu. Hani Devlet Bahçeli'nin böyle bir çıkışı çok hani yadırganmadı. Öyle bir zaten... onunla maruf. Hani geçmişine baktığın evet. zaman böyle farklı farklı zamanlarda ortaya yapmış olduğu çıkışlar hakikaten milletin kaderinde ilginç sonuçlara yol açtı. Onun teklifini Cumhurbaşkanımızın böyle bir hemen bir 60-65 günlük şurada süre kaldı. O sürede bir baskın seçime dönüştürmesi ilginç oldu. Hatta işte kumpası bozduk, oyunu bozduk şeklinde şu an yorumlar yapılırken öbür taraftan da ya bak demek ki ne kadar şeyler yönetemez hale geldiler ki bir anda seçim yokken böyle bir seçim var şimdi noktasına evrildiler diye yorumlar oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet abi, aday olacak mısınız?
Ben hayır, aday değilim.
Çok yazık oldu şimdi ya.
Bu atmosferde aday olmayı düşünmüyorum.
Ben şeyi kastetmiştim ama.
Neyi?
Milletvekili adaylığı değil.
Hangi adaylığı?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı. 100 bin imza bulurduk Mehmet abisi.
Tamam, ben de onu kastediyorum. Tamam yani. Şu anda adaylığı düşünmüyorum.
Bir sonrakine mi düşünüyorsunuz?
Bu siyaseten büyük hesaplar...
Öyle ifşa edilmez diyorsunuz.
İfşa edilmez.
Radyoda falan, tamam. Geçen birisi şey dedi, çok ilginç bana geldi. Adını anmaya değmez. Birisi Cumhurbaşkanlığı makamı diyor... talip olunacak bir makam değildir diyor. Hadsizlik olur. Fakat birisine de Cumhurbaşkanlığı makamı sen olur musun demek de onun için şereftir diye. Yani talip olmak hadsizliktir. Verilince almamak da edepsizliktir gibi bir yorum yapmış. Hiç kendisinden beklemeyeceğimiz bir adam yani.
Allah Allah, evet, demek ki. Olabilir. Ben tabii zaten Cumhurbaşkanlığı makamına böyle talip olunmuyor. Biliyorsunuz. İki yöntemi var. Ya 100 bin oy, 100 bin imzayla veyahut parti 100 milletvekili miydi o?
Evet evet, belli bir sayıda milletvekili
aday gösterildi. Milletvekiliyle aday gösterildiği için doğrudur yani, bu şekilde oluyor. Bazı da kendini parlatmak için de adayım diyebilir tabii. O da ayrı bir stratejidir.
Böyle beyanatlar vermek de bazen şeydir.
Tabii tabii. Tabii bir tür stratejidir. Şey oluyor. Ben şunu görüyorum. Bir defa baskın seçimi kullanmak istemem böyle bir hadisede. Çünkü başka birileri bu baskın seçimi çok ifadelendirdiği için onların tarzıyla da konuşmak çok doğru olmaz. Bu bir erken seçimdir. Erken seçim...
Erken seçimi hani Devlet Bahçeli'nin tarihine kitlemişti herkes. Evet. Şimdi iki ay daha erken olunca erken seçim. İşte baskın orada ifade şey kullanmaya
evet.
başlandı.
Şimdi hadisenin o tarafıyla Devlet Bahçeli'nin her erken seçim çıkışı kendi oylarının düşmesine yol açtı.
O da var değil mi?
Onu gördük, görüyoruz. Fakat sanki de bu seçim 2019'da olmayacağı belliydi. 2019 Kasım'ında olmayacağı da belliydi. Yani hakikaten biz bazen kendi ulaşabildiklerimize de ya bak bu yerel seçimlerden sonra girilecek bir seçim ciddi bir sıkıntıya yol açabilir falan diye söylüyorduk. Onlar da tabii ne olup ne bittiğinin farkında
demek
değiller ama.
Mesaj almışlar Mehmet abi.
Yok, maşallah. Hayır, onlar o mesajı alıp şeyi düzeltecek durumda da değiller. Bu birkaç kişinin kendi bildiği bir şey olduğunu zannediyorum. Siyaseten doğru bir şeydir. Yani o yerel seçimlerden evvel bu seçimi yapmak. Ki yani son 5 senede biz 3 seçime girdik yani. Halbuki asıl olan burada hani ya seçim yapıp uzun süre bir rahatlıktı. Ki en son seçimden sonra böyle oldu. O 2000 kaçta girdik? Son milletvekili seçimlerine Haziran'dan sonra Kasım'da 1 Kasım seçimleri.
5 Kasım.
5 Kasım seçimleri. No, nereye? 1 Kasım'da sanki.
1 Kasım mıydı?
Evit.
5 Haziran'da.
17 Haziran 1 Kasım.
1 Haziran 1 Kasım.
Dedi ki ya 5 sene seçim yok.
Evet.
Ama o 5 senede 3 seçim daha oldu mesela. Tabii bu geldiğimiz noktada bu seçimin erken olması iyi bir şey. Hangi manada iyi bir şey? Belirsizlik anlamında iyi bir şey. Ekonomi anlamında iyi bir şey. Yani strateji anlamında iyi bir şey. Yani önünüzü görmek istiyorsunuz. Dünya çok çabuk hadiseler cereyan ediyor. Sizi tesir altında bırakıyor.
Yalnız Ömer abi şöyle bir durum var. Şimdi halletse iyi bir şey. Fakat son 51-49'da gördük ki.
Evet.
49'un ciddi anlamda bir cesaretlenmesi söz konusu oldu. Bak tekrar şimdi neredeyse 1,5 sene oluyor mu?
Tekrar. Bir sene, birinci senenin arifesindeyiz şu anda.
Evet evet aynen. Tekrar seçim satımı haline girmiş olduk. Yani çözmediği zaman böyle bir kısır döngü gibi bir seçim maratonuna giriyorsun.
Hayır yani. Şu anda bu farklı bir şey. Yani şöyle aslında tam da o dengeyi yerinden oynatan geçen seneki referandumdur. Yani sen referandumda dedin %51-49 neyse ne. Bu bir referandum. Ya sistem değişikliği, başkanlık sistemi. Başkanlık sistemini halk kabul etti ama başkanlık sisteminin gelmesine daha 2 seneye yakın bir zaman var. Ya başbakan mı değil mi? Başkan mı değil mi?
Uyumlu bile olsa
yani,
değil mi?
Ya sistemi altını değiştirmesin, üstü aynı şekilde devam ediyor. Ya bunu yerine koymak lazım. Neyse aslında bunun asıl şeyi yukarıya çok kolay dahil edebilirsin de. Belki o manada bakanlar, şunlar, bunlar, atama şeyleri kağıt üstünde farklı olur. Fiiliyat da farklı olur ama bunun bürokrasiye yansıması. Ancak resmi olarak uygulamayla olur ki biliyorsunuz. Yani başkanlık sisteminde üst düzey bürokratlar da direkt atanacak hale geliyor.
Evet kendisi atacak.
Yani zaten. Şimdi böyle bir şeyin bir an evvel de neyse bu adı neyse halkın kabul ettiği şeyin adı neyse hayata geçmesi lazım bir şekliyle. İkincisi de siyaseten bir takım şeyler olabilir. Yani çok değişimler var vesaire var. Biz zannediyoruz ki aslında kendi bakış açımızla siyasetin elindeki enstrümanlar çok güçlü değildir. Çok güçlüdür ya. Yani siyaset bir tarafıyla alır al bundan 3 sene evvel MHP ile AK Parti'nin ittifakını kim aklına getirebilirdi? Tek bir hareketle siyaset bir şey yaptı, bir şey ortaya koydu, yeni bir şey ortaya koydu. Erken seçim diyerek başka bir şey ortaya koydu. Bu işte bu çok da hesaplara gelmeyecek bir şeydir. Siyasetin birçok enstrümanı vardır yani.
Şeyde de öyle mesela dış politikayla ilgili de böyledir yani. Düne kadar işte efendim Amerika ile müttefiktin.
Aynen öyle.
Yarın belki çok farklı bir konjonktür olur.
Yaşadık işte hocam.
Tekrar Rusya ile papaz olup bunlarla.
Yaşadık işte evet. Hocam Rus uçağının düşmesini hatırlayın.
Evet evet.
Yunanistan'la kanka olduğumuzu. Ondan sonra bir başka mesele çıktı. Esad'la öyleydi ondan sonra başka bir yere evrildi. Hepimiz İran'a diş bilerken İran geldi şimdi müttefik halindesin. Suudi Arabistan'la beraber ordu kurarken şimdi başka bir hale geldi. Yani bunlar siyasetin gerektirdiği konjüktürel şeylerdir. Ama bir de başka bir siyaset vardır ki hakikaten bu 1000 senelik, 5000 senelik, belki 5 milyon senelik bir siyasettir. O başka bir şey. Ona belki siyaset de denmez. O bir şuur algılamasıdır belki o manada.
Evet.
Onun için de yaptığınız siyasetin aslında kökenine bakmak lazım. Eğer sizin yaptığınız siyaset de öyle aylık verilerle yapılıyorsa çok da konjüktüre ait bir şeydir ama hakikaten çok ciddi bir temele dayanarak arka planında bir takım değerler barındırıyorsa ona göre siyaset yapacaksınız o zaman.
Evet.
Bunu görüyoruz. Ya erken seçim hayırlı mıdır? El netice hayırlıdır bana göre. Neticesi şu anda bilmiyoruz.
Biz şeyde de konuştuk onu dünkü 4x4 gençlik programımızda da hatta oradaki Ömer Faruk kardeşimiz tam da o boyutuyla gündeme getirdi. Şimdi seçim satım haline girdik abi dedi. Orada dedi bir de dedi bu sene ilk defa olacak işlerden bir tanesi 18 yaşındaki çocukların seçilmesi meselesi dedi. Ben de biraz o konudaki olumsuz tavrımı doğrusu söyledim. Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet abi 18 yaş hakikaten şimdi hep de böyle gençlerle teşkime sahibi olan bir hocamız olarak. Şimdi yani 18 yaş gerçekten bir hani Türk siyaset açısından o milletvekilliğinin yaptığı ya da bizim göremeyip de ne yaptıklarını bilemediğini tayin ettiğimiz o konjonktürde nasıl bir şeydir sizce?
Bunu daha evvel bir programımızda konuşmuştuk. Bu teklifin geldiği zaman. Ha,
geldiği zaman mı konuşmuştuk?
Evet, konuşmuştuk bunu.
Çok hatırımda kalmamış benim.
Ben hatırlıyorum. Hatta ben muhalefetimi sergilerken siz daha çok taraftar olduğunuzu ifade etmiştiniz ama.
Hadi ya, vay vay vay.
Evet. Zaten bu soruyu şu şekilde
konjonktür
getirdim.
Abi siyaset işte.
Doğru,
böyle bir şey
siz
yani.
De evet, siz de konjonktürel bir
yüksek siyasete bakmak lazım bence.
Yönetici olduğunuz için de doğru hemen konjonktüre adapte
ben
olabiliyorsunuz.
Ben nasıl savunmuşum, nasıl destek vermişim?
Neyse haydi. Söylerim şimdi. Soruyu sorma biçimiyle zaten 18 yaşında çocukların milletvekili seçilmesine ne diyorsunuz deyince hadise orada cevabı da içinde.
Gençler yanlış evet. ifade kullanmışım evet. Geri çekiyorum.
Peki. Ben de tam orada şunu söylüyorum. Sosyolojik bir tespit yapalım. Hani deniyor ya, şimdi mesela yaşlılık yaşı ne oldu?
Yükseldi bayağı yükseldi.
Nereden nereye çıktı?
80 küsüre çıktı.
Değil mi? Evet. Yani orta yaş ne oldu?
65
bizim falan yaşlar falan yani artık 50 yaş, 40 yaşlar zaten hani genç olarak anti-aging bilmem ne 50-60 falan böyle gidiyor. Bence işte çocukluk yaşı da uzadı. Yani çocukluk yaşı da uzadı bence.
Yani 30'a kadar çıktı neredeyse öyle
yani,
mi?
Yani evet. Yani bunu şuradan da anlıyoruz. Yani evlilik yaşının da yükselmesi.
Hmm.
Bir aile kurma hani söylüyorduk ya hadisenin bir fiziki boyutu var. Bir de manevi boyutu var. Annelik babalığa bir aile kurmaya hazır olmak.
50'den beri Mehmet abi.
O sorumluluğu alıyor olmak.
Evet. 1950'den beri özellikle Amerika eksenli ama genelde dünya ülkeleriyle ilgili de bir şey var. Demografik çalışmaları var. Evlilik yaşı 5 yaş artmış.
Evet.
Yani 50'den beri yani 50 sene içerisinde 5 yaş yükselmiş. Yani 23 ile 22 yaş işte 23 erkek için 21 22 kadın için bu neredeyse şimdi 28-29 ile 26-27 gibi düşünülüyor. Evet. Biz de onu zaten etrafımıza, yakın çevremize görüyoruz.
Şimdi bunun birçok sebebi var. Yani başka alanlardan alsanız rüşt meselesi başka bir hikayedir. Rüşt yani evlilik.
Olgunluk.
Evet. O başka bir şey. Onu konuşalım. Eskiden bir lise mezunu bir adamdı ya 60'larda.
Direkt memur oluyordu zaten.
Memur oluyordu ya da subaylık yapıyordu vesaireydi. Bir şeye emanet edilip devam ettiriyordu. Şimdi düşüneme 17 yaşında bir çocuğa emanet ne edebilirsiniz? Şirketinizi emanet edebilir misiniz? İşte vesaire. Ben araba vermekten korkuyorum mesela. Yani o kadar. Yani çünkü mesele kazanın bir tarafında. Başkasına zarar vermesi. Yani çoğu zaman şuradan tereddüt ediyorum. Ya anahtarı kaybedecekler. Park ettiği yeri unutacaklar vesaire. Bunlar normal hadiselerde gördüğün de bu da bir sorumluluktur çünkü, tamam mı? Neyse orada da değilim. Tam da burada. Ya sen daha arabanı teslim etmedin. Şirketinin küçük bir şeyini teslim etmedin bir adama. Diyorsun ki ben
git yasa yap.
Yani evet. Evet. Ya mesela tam da burada veya kızını vermeyeceğim bir adama. Anladın mı? Evlense ya oğlum sen daha neysin ki diyeceğim bir adama. Ben buradaki hadisenin de biraz daha bir gösterme demeyeyim de size.
Gençleri cezbetme.
Olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani şu demek değil. Ya işte 600 tane milletvekili var. Bunun 400 tanesi 18 yaşında. Ya böyle bir şey yok.
Bir iki tane göstermelik konacak.
Bu şekilde. Evet. Ya bu da evet siz de şeysiniz. Ciddi manada bir kitle var. O kitlenin de içeriden bir söz sahibi olsun anlamında. Böyleyse çok da mahsur yok ama. Yani benim de karşı çıktığım o pozitif ayrımcılık vesaire meselesindeki gibi. Yani işte illa bir kadın olsun zorlaması gibi. İlla bir genç olsun zorlaması vesaire de yapma lüzum yok bu
şimdi
manada.
Şimdi bu mesela 600'e yükseldi malum bu milletvekili seçilecek evet. milletvekili sayısı.
Sayısı.
Bu 600 milletvekilinin nasıl seçileceğine dair genellikle hani bir bölge dengeleri vardır. etniste dengeleri vardır. İşte falancaların oyun almak için şöyle bir aday göstermemiz lazım. Filancaların oyun almak için böyle aday göstermemiz lazım. Bu bölgede ancak şu tipte bir adam.
Evet.
Bak hemşehrilik bir şeydir gerçekten. Bir böyle göstergedir. Atıyorum burada Gümüşhaneli bir aday muhakkak olması lazım derler mesela. Diyelim o İstanbul'daki bir bölge için. Evet. Diyelim işte Alevilik mesela böyle bir şey olabilir. Farklı farklı etnisiteler, bir takım özellikler. Şimdi bir de bu gençlik ve kadın meselesi var. Kotalar var bir takım. İşte efendim pozitif ayrımcılık yapalım. Bunları işte buradan muhakkak seçelim, edelim. Ya bu tamam sosyolojik bir şeydir. Bir efendim toplum katmanlarını tanıyıp ona göre bir temsilci seçme meselesidir ama bu fazilete, işte efendim bir birikime ya da diyelim kıymet evet. verecek bir böyle mekanizma nasıl olacak? Böyle popüler kültüre biz takılıp gittikçe, hadise hep oradan böyle döndükçe, biz türkücü, şarkıcı, işte efendim futbolcu, biz bunları da gördük değil mi? Böyle gidip de sonra hakikaten tabii. başarısız olduklarını da gördük yani.
Tabii.
Sırf böyle sempatik diye birilerini seçip tabii. getirip koymak gerçekten zamanla ne kadar o işin israf derecesinde belki değerlendirilebilecek bir aslında boyut olduğunu gösteriyor. Şimdi bu açıdan nasıl bakmak lazım? Siyasetin böyle bir popüler dengesini tutup da işin o kıymet, fazilet, birikim noktasında yani, ıskalamasını nasıl değerlendireceğiz?
Aslında tam da biraz daha vurgu yapılacak yer burasıdır. Hadisenin paradoks oluşturan kısmı budur. Sen bir taraftan ya o ulaşılmayan bir kesimin temsilcisi olsun, onların sesi olsun derken o adam oruç dolacak şeyleri içinde taşımadığı için sadece bir parmakla gelip gideceği için o karar verirken de o parmağa göre hareket edecektir. Evet. Halbuki sen onu kastetmiyorsun ki sen gençlerin sesi ol, sen kadınların sesi ol. Sen tek bir parmak işaretinin gereğini yapa geliyorsun. Amacı o değildi ki zaten.
Aslında tam da o seçilmiş olduğu kategoriyi meşrulaştıran hatta belki evet. zamanla norm haline getiren bir noktaya da gitmiş oluyorsun. Yani ha demek ki bundan sonra bir kanun bu olacak. Buradan böyle birisini seçmemiz lazım. Tabiri caizse anayasasını koyuyorsun şeyin yani. Seçme seçimlerin evet. yani. Gizli anayasasını.
Ya şimdi, biraz vekilin hani bizde de vardır ya işletmede de vardır ya vekalet kuramı diye anlatırız.
Evet vekalet kuramı.
Vekaletini aldığı yerin bütün ağırlığını temsil edebilecek bir ağırlıkta olması lazım.
Evet.
Yani bu ağırlıktaki bir adamı vekil olarak tayin etmezseniz bir manası yok yani.
Evet. İşte bizde yalnız şöyle bir durum oluyor. Vekalet kuramında bir maliyet vardır.
Evet.
Yani siz onu bir yetki verirsiniz, yetki paylaşırsınız. Evet. O yetkinin karşılığında da bir maliyet ortaya çıkar. Yani o onu istismar edebilir. O bilgiyi tabii. sizin çıkarlarınız için değil başka tabii. bir şey için kullanabilir. Kendine ait o vekilliği asilliğe dönüştürmeye çabalayabilir. Evet, evet. İşte buralarda muhtemelen bizim yönetim pratiğimiz açısından çok ağzı yandığı için büyüklerin o noktada gittikçe böyle bütün yetkileri kendisine toplayacak bir aslında o işte hani tek adam rejimi diye de eleştiriyorlar ya. Yani birazcık dağılmış yetkiden daha böyle toparlanmış bir yetki evet. aşamasına geçiyoruz. Biraz böyle başkanlık sistemi de böyle anlamak lazım.
Evet.
Bir de Mehmet abi şey sorayım ben böyle. Bizim siyasette tabii çok farklı meslek profillerinin farklı temsilleri de olmuştur tarih boyunca. O süreçte doktorların işte bir de akademisyenlerin macerası var.
Hmm.
Çok da böyle hani siyasetçiler nazarından baktığımız zaman sağlıklı bir macera değil gibi sanki. Böyle evet. çok bir sükut hayal var gibi sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Yarın bir gün size de doçentsiniz. Yarın profesör olacaksınız inşallah.
Hayatlı.
Hadi gel hocam bak.
Yok bize
engin birikiminden istifade edelim derlerse ne diyeceksiniz?
Biz görünen konjüktür o ki o oraya doğru gitmiyor hadise. Yani sizin profesörlük doçentlik titriniz siyasette para eder halden para etmez hale dönüştüğünü görüyoruz.
Tam tersi oldu diyorsunuz.
Evet, yani. Evet. Onun için bizim zamanımıza geldiğinde de öyle olmayacağı malum. Daha malum olan şey de aynen o gencin ya sen
ne anlarsın bu işten?
Sen işine bak neden söylenirse onu yap tarzı akademisyen içinde geçerli olduğunda
git öğret bilimini.
Mesele neydi? Evet. Mesele neydi aslında? o bir adam akademisyense onun uzmanlığına binaen bir şey ağırlığı vardı. Fakat o uzmanlık siyasete geçerli değilse ne manaya gelecek zaten? Yani o bir şey söyleyip de hayır doğrusu budur. Akademisyen de biraz mısırdır. Yani inattır. Komplekslidir ve kaprislidir onu da söyleyelim evet, yani. Evet. Tamam ama bunu niye yapar? Bir bilgi birikimine sahip olduğu için
bir doğrusu vardır kendine.
Yani
doğrusu.
Aynı zengin de böyledir. Ya o da komplekslidir.
Ya başarıların bir çoğunda bu var abi.
Vardır. Abi. Tamam bir şey elinde tuttuğu için bu evet, yapar bunu. Ama sen bu sefer diyorsun ki tam
yani bir şeyiyle var olmuştur o.
Evet.
İşte zaten tam da belki o tasavvuf dediğimiz o gönül macerasının, gönül dünyasına ait terbiyenin tam orada, da burada başlaması lazım.
O işte. Törpülenmenin orada başlaması tabii, tabii. lazım ki esas hak sahibi kimse, o esas ilim sahibi kimse, esas para sahibi kimse, esas güç sahibi kimse onu anlayasın. Evet, o evet. da ayrı bir şey. Girmiyoruz. Tekrar oraya bağladı demesinler şimdi.
Niye desinler?
Hep oraya bağlıyız da.
Hep oraya bağlayalım abi. Sıkıntı yok yani.
Burada tam da orada yani akademisyenler için de o manada. Ama size bir de şunu söyleyeyim hocam. Yani hakikaten enflasyon dediğimiz şey var ya. Enflasyon nedir aslında? Bir şeyin çok fazla olması.
Çoklu bollu.
Neydi? Bu sefer kıymetini düşürüyor. Yani çok fazla para basarsan paranın değeri düştüğü gibi. Ortada çok fazla mal olursa da malın değeri düşüyor.
Ya profesörler için mi konuşuyorsun efendim? Abi? Profesörler için mi konuşuyorsun?
Herkes için konuşuyorum. toplum için
bak,
konuşuyorum.
Bak 2 sene sonra profesör olacaksın abi ona göre.
Şimdi ortada da bu kadar şey olursa. Onun da bir ağırlığı ve değeri düşmüş oluyor ve haddini bilmek de gerekiyor. Bizde biraz da şu vardır, kendi içimde de söyleyeyim. Yani bir mesleki tavır vardır ya hani. Ya bir asker tavrı, bir hakim tavrı, bir akademisyen, hoca tavrı diyeyim ben sana ona. Hoca tavrı. Ya senin hoca bildiğin hocalığın aslında belli bir alandır yani. Tamam mı? Sen işte bir ziraat profesörüsün. Ama öyle bir şey değil mi? Dünyayı yeniden şekillendirecekmiş gibi. Bir veterinerlikte profesörlük almışsın. Dünyayı yeniden sen şekillendireceksin. Coğrafya profesörüsün. Veya bizim işletme profesörüsün.
İşte, öyle de bari şey olmasın.
Ya yani, geleceğim tabii. Yavaş yavaş yani evet. Geliyorum ben de oraya. Veya bir tıpçısın.
Nefsini alıştıra mı geliyorsun?
Veya bir tıp hocasısın. Ne bileyim işte bağırsak hastalığına bakıyorsun. Dünyayı sen şekillendireceksin. Yani şimdi bu böyle değil. Bu böyle değil ama siyasetçinin buna bakması normal bir şeydir. Hakikaten o şekillendiriyor o manada görünen kısmıyla. Yani şu olsun bu olmasın falansın.
Yani siyaset üst norm mudur diyorsun abi sen?
Norm lafı değil de siyaset yönetiyor. Ama siyasetçi de şunu bilmesi lazım. Aynen demin dediğimiz vekalet teorisi. Siyasetçi 5 sene için seçiliyor ya.
Evet.
Yani şöyle bir şey yok. Siyasetçi halkın vekilidir. Halkın eğer nabzını tutup onun beklentilerine, isteklerine yani o kamu iradesine ile paralel hareket ederse o zaman kabul görür. Ki bunu şeyden de biliyoruz biz değil mi? Yani ümmetin çoğunluğu şaşırmaz, yanlışa düşmez değil mi?
Tabii,
böyle
tabii,
de
tabii.
bir şey var. Evet. Yani ona biz kamuoyu diyoruz işte tam da o manada.
Sağduyu.
Sağduyu diyoruz. Ve tam da burada biz yani şöyle bir şey de yok artık dünya modellemesinde. Ben gidiyorum düşün peşime. Şu var. Sen bizim önümüze geç. Bu ikisi farklı bir şey bak söylüyorum. Ki bu halk bunu kanıtladı. Bu halk talimat verdi. Sen önümüzden git. Sen dik dur. Sen eğilme. O minvalde hareket ettikçe de hadise
desteğin
devam edecek.
Devam ettirdi,
destek evet. devam edecek.
Evet. Hasılı Kerem Mehmet abi biz önümüzdeki 60 gün içerisinde gerçekten Ramazan mübarek Ramazan'da tam böyle belki o arada ilginç şeylere sahne olacak. Yani Ramazan'ın bereketi de inşallah belki bu işleri olumlu etkiler diye düşünüyoruz evet. inşallah. Dini siyasi idaret etmek olarak anlaşılmazsa eğer. Evet. ya da Ramazan araya gidecek. O da belki bu siyasi tartışmaların arasında.
Niye öyle
Ramazan'ın olsun? Ruhaniyeti, orucu, işte bereketi. Yani,
siyasi çalışmalar orucu bozar mı? Belki yeni yeni şeyler çıkacak bak hocalarımıza.
Öyle mi? Sahura evet. kadar sürecekmiş abi şeyler.
Neyler?
Siyasi çalışmalar.
He.
İftar sahur arası yani.
Tamam.
Ben teravihlerin olumsuz etkileneceğini düşünüyorum.
Evet. Orada bir şey yok. Orada çünkü iftar ve sahur arasında orucu bir takım bozan şeyleri yapmaya cevaz var. Eğer siyasette bunların içindeyse siyasette yapılabilir.
Tamam. Tamam iyi. Bak bu benim yüreğimi ferahlattı Mehmet abi.
Evet.
Tamam. Çok güzel. Her halükarda yine son sözümüzü şöyle söyleyelim. Allah bu erken seçimi sadece milletimiz değil ümmeti Muhammed için de hayırlara vesile kılsın.
İnşallah. Hayırlara i̇nşallah. Vesile olsun inşallah.
Üzerimizdeki o örülmek istenen kumpasları, oyunları inşallah Cenab-ı Hak hazırlayanların başına mahkûs eylesin.
Evet, evet.
Rabbimiz o noktada hepimize de feraset, basiret lütfeylesin. Büyüklerimizden bir tanesinin öyle güzel bir sözü var değil mi? Kimseye bir şey söylemeye gerek yok. Herkes basiretle, ferasetle ne yapacağını bilir.
O kadar.
Demişti.
Biz bu siyasi meselelerdeki düsturumuz da bu olmalıdır.
Bu olmalıdır. Peki. Efendim Hayrola birazdan devam edecek. Hayrola'da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Ütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte birinci bölümde erken seçimi konuştuk. Orada bir yana konuşurken Mehmet abi dedi ki her şeyin fazlası enflasyon,
evet.
bolluk, değeri düşürür. Hadi bakalım 15 tane daha üniversite açılıyor şimdi.
Hmm.
190 küsur üniversite vardı. Artı 15 daha geliyor şimdi. Bir kısmını ikiye bölüyorlar. Mesela İstanbul'u diyelim Malatya'daki üniversiteyi.
Ama o eski bir projeydi.
Evet. Konya'da açılıyor, Bursa'da açılıyor, Samsun'da açılıyor, Maraş'ta açılıyor. Hmm. 15 tane ilave üniversite. Ne düşünüyorsunuz?
Hmm.
Her ile bir üniversite doğru mudur Mehmet abi?
Onu geçtik zaten. Bak,
geçtik.
Her ile ikinci üniversiteden bahsediyoruz.
Evet.
Ya Maraş, Samsun dediniz, Malatya dediniz, Kayseri dediniz. Bunların içinde olan yerler.
Her biri ikişer üniversite.
Hatta belki Kayseri'de 7. 8. üniversite oluyor şu anda.
Evet.
Özel üniversiteleri de bir tarafta tuttuğunda. Bu bir arz talep meselesidir. Yani neticede sen 3-3,5 milyon bir genç var. Ve bunun karşılığında bir şey göstermek durumundasın. Biraz da konjüktürel bir şey de. Yani şimdi insanlar özellikle kız çocukları için diyelim ki şöyle bir tercihte var. Yani memleketinde okusun gibi.
Hmm.
Yani bu da bir saik. Bir görünmeyen şekliyle belki bir taraftan. Diğer taraftan üniversitelerin yönetilmesi açısından bölünen yerler için söylüyorum ki siz en iyi siz bilirsiniz bunu. Yani diyelim ki 100 binin üstünde öğrencisi olan 30 binlerde personeli olan bir yapıyı yönetebilmek yani
evet,
ne
evet.
zor bir iştir.
Çok zor. Evet.
Ki biz burada İstanbul'un bile bir valiyle yönetilemeyeceğinden bahsediliyor bugün değil mi? Kamu
evet,
yönetimi
evet,
anlamında evet. ki üniversiteyi yönetmek kamu yönetmekten çok daha zor bir iştir ki siz yaşıyorsunuz bunu. Demin dediğimiz özelliklere sahip insanları yönetiyorsunuz.
Evet, evet. Bir de çok farklı şey de var orada. Yönetim katmanları var. Akademikler evet. ayrıdır.
Tabii.
Ayrı dünyalar, ayrı beklentiler.
Ayrıdır.
İdari personel ayrıdır. Hizmet personeli ayrıdır. Yani böyle ilginç şeyler evet. var. Sonra mesela işin ödeme kısımları ayrıdır.
Tabii.
Bir taraftan gelişme, bilimsel gelişme diyeceksiniz. Evet. Öbür taraftan bir kısıtlı kaynakla koca müesseseyi idare edeceksiniz.
Ben her
öğrenciler
zaman...
ayrı dünyadır Mehmet abi. O da ayrı bir şey.
Muhakkak. Ben her zaman şunu söyledim. Ben serbest girişime karşı değilim. Özel üniversitelerin çoğalması çoğalsın. İstediği kadar çoğalsın.
Özel üniversite yok aslında hala vakıf diye gidiyor. Onu da belki şey yapmak
ya, tabii
lazım.
O da ayrı bir hikayedir.
Ya, orada yeni
düzenlemeye
ihtiyaç duyuyor.
Özel üniversitedir bunun adı.
Evet.
Tabii vakfın mantığı başka bir şeydir. Özel üniversite belki o düzeltilecek o manada.
Evet evet.
Biraz ön açıklığı da olur. Bu yine demin söylediğimiz arz, talep, piyasa şartları bunları belirler. Aslında tam da devletin açtığı üniversitelerde de böyle bir şey var. Yani siz orada tercih edilme sayılarından bir skala çıkartabilirsiniz bu anlamda. Önünüze bir şey çıkar. Mesela hiç biz duyduk bunu zaman içinde de görüyoruz. Hiç tercih edilmeyen bölümler var.
Evet.
Açılmış bunlar zaman içinde kapanacak zaten. Özel üniversiteler bu gerçekliği zaten kendi içinde yaşıyorlar. Onları bir tarafa bırakalım ama bundan daha önce Bilkent vardı. O da yara özel gibiydi. Yani tam özel gibi bir statüsü yoktu. Onun haricinde bizim burada 20 tane de 25 tane de 30 tane de üniversitemiz vardı. Zaman içinde artan özel zamanında burada değil mi 20'lerdeydi üniversite sayısı. Fakat çok kişi şeye gider, Kıbrıs'a giderdi mesela, Bulgaristan'a giderdi, Azerbaycan'a giderdi, Romanya'ya giderdi, Bosna'ya giderdi. Niye gidiyor? Şeyleri katmıyorum bak. Zaten işte İngiltere'ye, şeye, Almanya'ya, Amerika'ya gidenler de ayrı tutarak söylüyorum. Ve buradakiler hep biri bizim bildiğimiz işte ilk 10'daki, 20'deki, 30'daki üniversitelere de değil. Yani onların özel üniversitesi statüsünde sayacağımız yerlere giderlerdi. Onlar orada okuyacağına gelsin Türkiye'de okusun. Bence daha iyi o manada.
Şey var mı peki? Hani şimdi şehir hastaneleriyle ilgili konuşulurken işte Cumhurbaşkanımız benim hayalim bu diye çok evet. büyük hastanelerden bahsediyor. Evet. Fakat ne hemşire ne de doktor noktasında bir şey var. Böyle bir açık var yani. Hı-hı. Yani bir taraftan hastane yapıyorsunuz ama doktor yok, hemşire yok, sağlık memuru yok. Üniversiteler için de aynı şey geçerli değil mi Mehmet abi? Yani
üniversiteler için de aynı şey geçerli. Zaten hastane dediğin üniversitenin içindeki bir yapıdan da bahsediyorsun. Evet, aynı zamanda evet, en fazla kadroyu hep tıp fakülteleri tutar. Biz bunu biliyoruz, siz de biliyorsunuz.
Evet.
Çünkü kadrosu öyledir. Fakat bunları zaman içinde bak tıp dediğimiz şey de asıl olan böyle yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte oraya doğru evrilmeye başladı. Yani sen mesela geliyorsun işte o girdiğin o belirleyici aletlere girmek iş. İnsanlar doktor tamam doktor kontrolünde olacak bu. Bunu değerlendirmesini yine bir doktor yapacak ama oradaki insanların çoğu sadece o şeyi almak için oradalar. Yani işte radyoskopiye gireyim, MR'a gireyim, şeye gireyim. Yani bu aletlerle bile bu isteğin büyük kısmı karşılanmış oluyor o anlamda.
Evet, evet.
Yani çünkü teşhisi de istediğin doktora gösterebilirsin o manada elinde varsa verilerin, tahlillerin, şunların, bunların. Yani kuyruktaki insanlara bakılsın. Şuram şöyle şikayetiyle değil de yani ne acaba araz görünüyor şeklinde böyle bir talep oluyor. Aynı şekilde yani büyük hastaneler, büyük boyutlu hastanelerin tabii yönetilmesinin de büyük bir zorluğu olacaktır. Aynı şey gibi, aynı hikayeyi adliyeler de söylüyorlar.
Evet.
Değil mi? Bugün çok devasa adliyeler yapıldı. Hakikaten şimdi öyle de bir realite var burada. Mesela yaşlı avukatlar elenmeye başladı biliyor musun hocam? Çünkü evet. bir yerden bir yere gitmekte adam zorlanıyor. Yaşlı avukat eleniyor, kendiliğinden eleniyor. O da hani ona böyle bir cemera falan binecek hali yok tekerlekli şeylere. Tamam mı? Adamcağızlar eleniyor. Ne yapsınlar yani? Tekerlekli sandalyeyle avukatlar var. Böyle piyasada da bilinir onlar. Tekerlekli sandalyeyle bir yardımcısı adamı itiyor mesela falan. Evet, böyle evet. görüntüler de var adliyede.
Evet, evet.
Ya bu hadisenin büyümesinin getirdiği bir şey de aynı zamanda.
Evet. Doktor şey avukatlar fit hepsi yani dolayısıyla. Yürümekten.
Fit derken en azından ayakta durabiliyorlar. Evet.
Şimdi bir de bu mevzuyla ilgili hani şehir hastaneleri de konuştuk. Hastane yönetiminden bahsettiniz. Hep böyle bir şey tartışması vardır. İşin bir işletme boyutu var.
Evet tabii.
Bir de uzmanlık ve tıp tabii, boyutu var.
Tabii.
Şimdi tıp ve uzmanlık boyutunu bilip de kendisi ya burayı yönetir dediğiniz insanlar evet. o konuda çok başarılı olamıyorlar.
Oo, evet.
Ya yönetir burayı, müesseseyi yönetir deyip de sadece efendim işin yöneticilik ve işletmecilik boyutuyla sınırlı kalmasını istediğiniz bir insan da çok başarılı olamıyor.
Doğru.
Şimdi üniversite için de bu şey geçerli. Hani bir ara konuşulmuştu işte yerel mütevelliler oluşturulsun.
Evet.
O mütevelliler üniversiteyi yönetsin ama üniversitenin bir CEO'su olsun bir de rektörü olsun. Rektör akademik işlere baksın. CEO da işin efendim
yönetim
operasyonel boyutuna baksın. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman yönetim gerçekten böyle başlı başına bir disiplin olarak neredeyse bütün
evet.
teknik olduk teknik özellikle bilgi arttıkça her alanda neredeyse böyle bir şey haline geldi yani
ihtiyaç haline
geldi. Bu işletmeciliği de bu anlamda daha popüler zaten hiç popülaritesini yitirmemişti ama
evet.
daha belki ihtiyaç duyulan bir noktaya da getirmiş oldu. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Mehmet abi üniversitelerin siz yönetimi noktasında hayır bu 15 üniversite açılıyor. Belki Mehmet abi gel diyebilirlerse de o açıdan soruyorum yani. Nasıl bir vizyonunuz var?
Sen de hep sanki şöyle bir şey var.
Size bir yer arıyoruz abi.
Bazı da öyle olur. Siyasi bir şeydir bu biliyor musun? Mesela bir adama gidersin aklında o makam vardır. Dersin ki abi biz seni destekliyoruz tamam mı? O adam da sen bilirsin ki ben öyle şeylerle işim yok. Sonra da gelsin ya ben de adayım abi. O da seni desteklesin.
Benim de öyle bir niyetim var.
Yani, yani bizim gibi bir adama da bu zarflar adresinde biliriz yani.
Hayır. Evet. Yemeyeceğinizi bildiğim için niye şey yapayım ki yani bu noktada? Yani
yemeyeceğinizi bildim derken yöneticilik vazifesi verip yemeyeceğinizi bildiğini mi kastediyorsunuz?
Yok estağfurullah. Tam tersi diyorum ki yani ben bunları gündeme getirerek kendime bir alan açmakla ilgili yapacağım manevraları siz yemezsiniz diye söylüyorum.
Peki.
Kaldı ki şöyle bir şey de var abi sen konuşandan değil susandan korkacaksın esas bu konularda yani.
Doğru. Doğru.
O yüzden konuşuyorsak bir sıkıntı yoktur yani.
Doğru söylüyorsunuz. Şimdi hakikaten o yöneticilik metaforunda söylediğimiz yani bizim %20'ye 80'lik bir oranımız vardır. Yani da bir bilgi olarak söyleyelim.
Pareto.
Aslında yükseldikçe bizim teknik becerilere değil ilişki ve davranış dediğimiz insanları yönetmekte bizi üstün kılacak şeyler o tip şeylere doğru bakmaya başlar. Yani teknik.
Beşeri yetenekler.
Mesela tekstilden anlarsın ama en tepedeysen artık orada tekstil bilgisi veya hastane yönetimi. Artık tıp bilgisine gerek yok orada. Yönetim bilgisine, becerisine gerek var. Herhangi bir şeyde de öyle. Yani çok çok iyi bir cerrahı hastanenin başına koy mahveder ki. Birçok üniversitemizde de böyle olmuştur.
Evet, evet.
O en çok kadro doktorlardadır. Doktorlar kendi adaylarını çıkarırlar. En çok oyu da onlar alır. O doktorlar atandıkça üniversiteler daha kötü yönetilmeye başlanmıştır.
Evet.
Niye? Ya adamın uzmanlığı
cerrahlık
zaten
yapıyorlar.
O değil. Ha yani.
Yönetimi de
cerrahlık yapıyor. Evet. Mesela belki başarılı olan da vardır vesaire bu manada. Yani tam da burada benim de ben şuraya bakmam. Üniversite sayısı artmış vesaire. Mesela Amerika'da kaç üniversite var? 1000'e yakın değil mi?
Çok daha fazla tabii.
Belki 3000.
Evet,
ben
evet.
Tam rakamını bilmiyorum. Şey gibi olmasın bizim.
Uydu parçacıkları.
Uydu parçaları gibi. fakat diplomanın kıymetine bakarım hocam. Ben el netice gözümüzün önüne inecek. Tıraş odur yani. Diplomanın ne kıymeti var? O aldığın diplomanın ne kıymeti var? Ona bakarım ben.
Evet.
Ve şöyle de bir eğilim var. Üniversiteler açılıyor. Şu anda bile aday sayısıyla açılmış yer sayısı birbirini dengeliyor. Yani üniversite kontenjanıyla aday olan adam sayısı arasında bir denge var şu anda. Yani herkes üniversiteye girebilir.
Evet.
Fakat bir taraftan da dün görmediğimiz bir şey var son yıllarda. Müthiş bir sınavda tercih yapmama.
Evet, evet.
O an alıyor tercih yapmıyor.
Aynen. Evet, onu hatta yok geçen sene bir soruşturma konusu haline getirdi. Özellikle tercih yapmayanlara niye tercih yapmıyorsunuz diye sordu.
Evet.
Orada çok ilginç bir sonuç var. Daha doğrusu ilginç de değil, bilinen bir sonuç. Ya piyasada bir karşılığı yok. Niye
yok,
tercih ediyor?
Yok, mesele bu zaten. Tam da bu. Yani piyasa bunu belirliyor. O da, diploma aldın kıymeti yok.
Evet.
Ve şunu görüyoruz. Çok daha baskın halde görüyoruz. Hesap ediliyor. Bir adam yani şimdi işte özel az çok parası da var. Gerçi az parası olan da hep çocuğunu özel okullara veriyor artık.
Onlar da şeye göre çok fena değil yani rakamlar. Aslında bir Amerika'yı geçen birçok Amerikan okulunu geçen bizim özel üniversitelerimiz var yani.
Ücret bazında mı
ücret
sayı
bazında,
bazında mı?
Ücret bazında
evet.
Hadi abi.
Tamam doğru. Tam da orada bahsediyorum. Şimdi aşağı yukarı bir 400 bin 500 bin lira ediyor çocuğun eğitim masrafı
evet.
Üniversite sonuna kadar.
Ya neredeyse çok büyük yani bir sermaye ya.
Yani şimdi şu 500 bin lirayı burada düşün. Ya bu çocuk giriyor ve 2 bin lirayla bir işe gireceğinde ya keşke elimde 500 bin lira olsaydı.
Evet. Evet. İşte orada müteşebbislik belki ruhunu
evet,
da geliştirmek
evet.
için.
Ya sadece her şeyde lazım. De müteşebbislik yok ki hocam. Yani sen her alanda şimdi doktor olacaksın. Doktor buldun parayı mı diyorsun? Orada bir skala var böyle. Orada bir piramidin üstü var. Üst kaymak tabaka var. Onları...
Abi her yerde var müteşebbislik ya. Doktorun da gerçekten o paraya yani kısmen işte döner sermayeden aldığıyla ya da işte efendim o baz temel ücretiyle yetinen var. Bir de kendine göre çok farklı atraksiyonlar
i̇şte
içerisinde.
O da piramidin çok yani hep şöyle söylerler. Yani işte Türkiye'deki en iyi doktorlar. En iyi hukukçulardan bahsedelim. Bu 5 kişiyi geçmez. Bu 5 kişi altta belki bir 50 kişi, altta bir 500 kişi, altta bir 5000 kişi diye gider.
Her bir disiplin içinde. Disiplinler çoğaldı bu arada.
Çoğalsın. Mesele de değil. O beş kişi işte 3 ay, 4 ay, 6 ay sonra kuyruk veren, randevu veren insanlardır.
Evet, evet.
Yani. Ama sen, ben tıbbı bitirdim, bu 5 kişinin içine gireceğim. Ya böyle olmuyor. Böyle evet. De olmuyor yani.
Fakat mesela Amerika'da o sistem nispeten oturmuş. Mesela genellikle bizde bir adam iş bulamayınca veya bir şekilde belli bir işe girdikten sonra eğer üniversitede gözü kalmışsa ilk yapacağı iş işletme yüksek lisans olur. Master. MBA dediğimiz MBA. Şey. Halbuki Amerika'da MBA çok kıymetli bir şeydir.
Ve belli müddet sonra
yapar. Ve en az 10 senelik bir iş tecrübesi evet. Beklenir, istenir. Hakikaten MBA yapan adamın da verdiği bir para vardır o MBA için. Atıyorum işte 100 evet, bin evet. dolar verdiyse 2 sene için. O 100 bin doları birkaç sene içerisinde çıkartacak bir sıçrama da gerçekleştirir.
İşte o diplomanın kıymetini. Sahibi oldu.
Aynen.
Degrenin kıymetini gösteriyor.
Bir piyasada bir karşılığı var, onu söylemeye çalışıyorum. Doğru. Bizde o yok çok fazla yani. Bizde biraz böyle ikisi arasındaki köprüler ya kurulmamış veya bir şekilde gittikçe ayrılıyor. Şimdi Mehmet abi bakıyoruz.
Diploma değeri bak. Demin ne bahsettik? Lise diploması bir kıymetti. Bugün hiçbir şey. Üniversite diploması yine aynı şekilde. Ne yapacaksın? Ya bir de yüksek lisans diploması alayım da. Elimde bir kıymet atfetsin diye düşünülüyor.
Bak o da geçtik abi. Şu anda trend büyük şirketler kendi akademilerini oluşturuyorlar. Ve şöyle bakıyorlar. Ya bu ben acaba aldığımda kendisine yatırım yapabileceğim ve gerçekten işte efendim benden sadakat bağlamında psikolojik bir sözleşmeyle devam edebilecek eğitim yatırım yapabileceğim birisi midir? Buna bakıyor şu anda.
Öyle de o da yine bir başka boyuttur. Yani sadece kendi adamını yetiştirmek bizim işimiz o yani eğitim, şirket içi eğitim yine sana gelecek. Orada onun öyle bir kabiliyeti yok ki yani MBA degresi seviyesinde bir eğitim vermek istese bile bir firma yine akademiden destek
orada da bak olacak. Şimdi bak orada demin senin o doktor metaforuna geri dönelim Mehmet abi. Şimdi işletmede kendisinden ders alınabilecek özel şirketler için söylüyorum. Evet. 3 tane 5 tane adam sayıyorlar.
Orada da var tamam her yerde bu mesleki şimdi, bir şey.
Gerisini peki kim veriyor? Daha çok doğru. Meslekten duayen diyebileceğimiz böyle alaylı tipler veriyorlar.
Evet.
Yani bu alaylılık da mektepliliğin aslında aradaki bir uçurumu olduğunu da gösteriyor bir evet. tarafından yani.
O talebe gidenler de aslında orada geç seçime baktığında işten anlamayan insanlar. Yani o sizin ne demek istediğinizi anlıyorum. Piyasanın böyle daha çok şov kısmında iş yapan adamlar de ya işi de çok bilmeyen firmalarda onlara gidiyorlar. Evet yani böyle de bir pazar var.
Evet. Mehmet abi geçen de bir maç oldu. Daha doğrusu olamadı.
Evet yarım kaldı.
Yarım kaldı. Onu bir yorumlamak ister misiniz? Eski bir stat ve
evet.
uzman olarak yani. Müdavimi demeyeyim de.
Stat uzmanı.
uzmanı.
Yeni bir uzmanlık.
Tabii biliyorsunuz.
Alanı mı çıktı ortaya?
Tabii canım. Orada hani hangi esas mesela maçı izleyenler nereden izlerler? İşte evet. efendim taraftar grupları nerede dururlar? Şimdi bu pasolik diye bir şey çıktı. Aslında o pasolik nispeten bu şeyi de körükleyen bir şey. Yani şimdi diyelim Fenerbahçe'den pasolik aldığın zaman diyelim Başakşehir'in maçına giremiyorsun şeyde. Belli bir yerden giriyorsun daha
girersin.
Doğrusu.
Girersin. Bir de Başakşehir'in pasolikini alırsan ikisine de girersin. Pasolikte sınır yok almakta.
Evet.
Ama niye alasın ki niye zaten? Alasın, zaten böyle bir çift yani, bir
şizofrenik bir hal diyorsun.
Vakadır. şöyle söyleyelim. Evet ben buranın da hani buna şey atfedildi. Ya işte seçimler yaklaşıyor. Özellikle bu olaylar tırmandırılıyor.
Evet.
Bu bir komplo teorisi manasında acaba böyle bir şey mi var diye.
Şenol Güneş Hoca'nın başına beşlik çatıldı.
Evet Şenol'un.
Onun evet. beyanat da güzel. Evet. Başım değil içim acıyor diye.
İçi acıyor evet. Şenol da yani hakikaten.
Filozof gibi adamdır hocam.
Filozof gibi adam ve kafası da üçüncü şeyde yarılmış anca yani. Kafa evet o şey. Da önemli.
ya siz öyle bir şey söylediniz ki yani.
ya burada Fenerlilerin şeyi de önemli.
Kafa sağlam ya.
Evet Fenerlilerin.
Sabetsizliği mi?
Hayır. Bir taşla kaç kuş vurmuşlar bak. Hem Trabzon'a düşmanlar, Trabzonlu bir adam, efsane bir adamın kafasını yarıyorlar. Hem Beşiktaş antrenörü bir taşla kaç kuşu vuruyor yani. Bir Galatasaray'la bulaşmamış. O da bulaşsaydı.
Bu da bir Galatasaray. Yok hayır şöyle. Bu da bir Galatasaray'a dert olmuş. yani. O da
ya şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten bak bu da tüm o konuştuklarımızın gruplaşma, kutuplaşma var ya, birileri bunları inan ki bizden çok daha iyi takip ediyor, biliyor musun?
Evet, evet, tabii tabii.
Ve adam nereyi kaşıyacağını çok iyi biliyor.
Abi Salah işte bak şu Liverpool'lu Mısırlı futbolcu. Adamların resmen Liverpool'un şeyi oldu yani, slogan tribünü.
Evet, evet, slogan oldu.
Sen ne istersen ben onu yaparım.
Evet.
Birkaç gol daha atarsan Müslüman bile olurum.
Evet,
yani
evet.
Böyle bir sloganları var şimdi yani. Evet,
al işte sana. Bize bir...
İslamofobia ile mücadele hususunda futbolun şeyi. Ve adam her şeyinden sonra
secdeye gidiyor.
O secdesini de taklit ediyormuş şimdi birçok İngiltere'deki futbolcular. Ya, çocuklar özellikle.
Ne güzel.
İşte efendim tam Salah gibi işte maçtan sonra o şeyi yapıyor. FIFA'nın oyunlarına girdi.
Ya,
sevindikten sonra.
Seneler gibi. Evvel bir şey sormuştuk. Bu gençlerin seçimi yaparken işte bunlara testler vesaireler, zekat dağıtılacak. Ya bu zekat parasını bu seçim şeylerinde, testlerinde falan kullanılır mı, kullanılmaz mı diye hocamızın biri demişti ki, ya o zaman dedi mesele oysa dedi, gidelim futbolculara verelim, onlar da secde yapıyorlar, bak daha fazla İslam'a hizmet ederler diye.
Doğru söylemiş.
Yani ya. Şimdi bak ya adam
ne büyük öngörüymüş.
Yani
ya.
Ne büyük öngörüymüş. Şimdi daha iyi anlıyorum ben.
Evet, evet.
Fakat o vermeyin dedi başka. O da ayrı bir hikaye de. Şöyle de bir durum var. Bak böyle bir kutuplaşmayı çok iyi tespit ediyorlar. Yani bizdeki adam, siz demin söylediniz işte Alevi'dir, Sünni'dir, sağdır, soldur, laiktir, şeydir, şeriatçıdır, şudur, budur ayrımlarının da ötesinde kılcar damarlara kadar girip evet. Bir Beşiktaşlı'yı, Fenerli'yi, Galatasaray'lı'yı, Trabzonlu'yu birbirine nasıl düşürürüm? Manasında bir takım realitenin varlığı da doğrudur. Ve aynı tribünün içinde. Bak ben birkaç da daha 10 sene, 15 sene evvel yazdığım yazılarda şunu vurguluyordum. Yani aslında çok en kolay birleşebilen bir taraftarlık ruhudur. Orada sağına soluna şununla bununla bakmazdı insanlar.
Evet.
Bakmazdı diyorum bak.
Şimdi bakıyorlar mı abi?
Bak bugün itibariyle. O tip atraksiyonlar var. Mesela bu tribün grupları var ya.
Evet.
Bunların da kendi içinde ideolojik ayrımlar oluşmaya başladı.
Hmm.
O baskın grupların içine girmiyor adam. Diyorsun sen niye burada seyrediyorsun? Ben onların içine girmem diyor. Ben buraya.
Beşiktaş'ta mesela, çarşı mesela bayağı ideolojik duruş olan bir yer.
Çarşı biraz daha farklı bir. Onu tek tek konuşalım. Yani Genç Fenerler, Ultra Aslan ve çarşı gruplarını tek tek konuşabiliriz. Yine o manada. Çarşı grubunun duruşu daha farklı bir duruş vardır ama onun içinde de karmadır içindeki adamlar. Şimdi oradaki adamlar alıp ya bizim böyle bir muhalif grubumuz var. Böyledir, sen bizim içimize yer alma diyenler de var. Ultra Aslan biraz daha muhafazakar bir yapıdadır. Genç Fenerler de öyledir. O manada ama işlerinde karışık da. Orada mesela Fenerbahçe tribünlerinde oradan ayrılıp sol açık diye bir şey kurdular. Grup kurdular. Sol açı biraz daha ideolojik bir grup oldu mesela. Ondan sonra. Mesela numaralıda oturan adamla kale arkalarından bir oraya işte burada oturan adamların yapısı da farklıdır. Mesela.
Evet.
Orada da bir farklı şey vardır. Fakat aynı zamanda bunlar çok kolay manipüle edilebilir.
Bir ara Cumhurbaşkanımızı yuhalamışlardı bir de.
Cumhurbaşkanını yuhalarlar mesela, adamı bağırtırlar. Türkiye layıktır, layık kalacak. 5 dakika sonra ya Allah Bismillah Allahu Ekber diye bağırtırabilirsin çoğunu.
İzmir taraftarları da mesela çok.
Ya Ege mesela olacak. Ege bölgesinde. Evet. Ege bölgesinde de böyle bir ayrım vardır. Mesela Konya'nın, Kayseri'nin.
Konya'nın da bir ilgi şeyim var.
Konya'nın, evet. Kayseri'nin, Trabzon'un taraftarı ayrıdır. Ve bunlar birbirleriyle maç yaptığında da böyle atışmalar oluyor, biliyor musunuz?
Diyarbakır'ın
sen,
taraftarı.
O ayrı bir o milliyetçilik anlamında. Şeyde de öyle, adam diyor ki sen diyor, git diyor namazını kıl, maç senin neyine diye saldırıyor adam ortada.
Evet, evet.
Anladın mı, bir taraftar başka bir şeye.
Evet, evet.
Sonra bu ideolojik sloganlar duyulmaya başlandı. Mesela böyle bunlar demek ki. Bunlar kaşınan şeyler yani. Bunu
evet, evet.
Az çok görebiliyoruz.
Ya kumpas biz. Var yani orada.
Biz bunu az çok görebiliyoruz. Bu anlamda da nasıl olacak? Ben hatta o Gezi Parkı'ndan sonra ona dikkat çekmiştim. Bak statlara şey yapın, dikkat edin. Hatta kendi şeyleriniz maçına gitsin. Orada belli tamamen bir muhalif sloganların hazırlandığı bir atmosferde. Çünkü bu 20 kişilik bir grup 50 bin kişiyi bağırtabilir.
Bağırtabilir, evet.
O anlamda.
O da satır anlıyor zaten.
o oraya yerleştiriliyor. Netice her gruptan insan yok mu kardeşim Doğru. Şeyin içinde? Yine en az bizim gruptan vardır.
Evet evet. Şimdi bu bağlamda abi tabii mesela önümüzdeki bir iki ay içerisinde olacak zannediyorum. Fenerbahçe başkanlık seçimi de önemli bence yani.
Evet. Ya şöyle bir şey var tabii. Ya ben onu tabii bir taraftar gözüyle bakıldığında bu çok çözümlenemeyebilir. Ama ilk defa bu kadar ayrımın olduğu ve Fenerbahçe bağlamında konuşuyorum. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'a tarihi bir rekabeti bellidir. Ya bu hatta şiddet boyutuna ulaşması da görülmüş bir şeydir. Ama aynı dönemde hem Galatasaray'a hem Beşiktaş'a hem Trabzon'a bu kadar düşmanca şeyler beslenebilmesi de çok sağlıklı bir yapı değil. Bunu değil. Gözden geçirmesi lazım.
Orada bir oyun var abi.
Yani
orada
anladın mı? Mesela bir Galatasaray tarafta evet Fenerbahçe'ye şeydir ama Beşiktaş'la Trabzon o mesafede değildir. Bir Beşiktaşlı. Şimdi Fener'e öyle ama Trabzon'da Galatasaray'a öyle değil. Trabzon taraftarı Fener'e öyle ama Beşiktaş'la Galatasaray'a öyle değil. Neden bunun üstüne bu kadar vurgu yapılıyor?
Fener yani büyük çünkü.
Büyüklük meselesi değil. Kullanışlılık meselesi belki burada. Yani anladın mı? O potansiyel görülüyor.
Doğru. Var.
Buna bir parmak basılması lazım.
Evet
burada.
Orada bir kesinlikle ben.
Ve operasyon da oraya yapıldı dikkat ederseniz.
Az Yıldırım tekrar seçilmeli Mehmet abi.
Ben bilmiyorum. Ben şeyde değilim. O seçilir bu seçilir.
Tamam. Peki. Bizim çok değilim. Bildiğimiz konularda değil zaten.
Biliyoruz ama yani burada her şeyi konuşamayız belki.
Konuşamayız peki. Evet. Oldu. Bir ultraaslan olarak sizi Fenerbahçe
Yok ultraaslan da değiliz yani.
Ölçülü konuşmaya davet ediyorum.
Aslanlık da güzel bir şeydir kuş olmaktansa. Evet.
Uçmak bence daha güzel bir şey.
Uçmak ama düşmemek lazım.
Biz alem manada uçan. O efendim büyük yükseklerde inşallah. Mana devşire neden olalım da.
Abi sen nereden nereye geçtin bir anda? Başımız döndü yani.
Bağlamamız lazım abi. Evet, bitirmemiz evet, lazım. Evet. Vakit kalmadı. Efendim hayrola da tekrar bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle. Ben Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte hepinize Allah'a emanet ediyoruz.